Neyse adımız
yemek yemek
için.
Yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 25 Eylül 2020 günlerden Cuma, tüm dinleyenlerimize sağlıklı, huzurlu bir gün diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şole Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı canlı yayınımıza gönderebilirsiniz. Biz de bunları seve seve okuruz. Sevgili dinleyicilerimiz, türküleriyle gönüllerimizi fetheden, bizi alıp uzak diyarlara götüren saz ve söz ustası Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın vefatının bugün 8. yıl dönümü. Usta sanatçı 74 yaşında hayatını kaybetmişti. Kendisini hayırla, dualarla yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Efendim pandemiyle birlikte hayatımıza yeni kavramlar girdi. Bunlardan biri de çevrim içi toplantılar ve çevrim içi forumlar. Son zamanlarda toplantıların çevrim içi yapıldığını sıkça duyuyoruz. Bir yandan işler aksamasın diye, diğer yandan da işte koronavirüs yayılmasın diye mücadele ediliyor. Pandemi devletlerin ve şirketlerin işte ekonomilerini de zora soktu. Her ne kadar zora sokmuş olsa da proje üretimleri, girişimcilik faaliyetleri, çalışmalar devam ediyor. Belki eskisinden daha fazla üretmeye, daha fazla proje geliştirmeye, ekonomileri canlandıracak yeni girişimcilere ihtiyacımız var. İşte tam bu hususta girişimciliği desteklemek amacıyla 22-23 Eylül tarihleri arasında 1. Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü 2020 gerçekleştirildi. Çevrimiçi Forumunda neler konuşulduğunu ve foruma dair ayrıntılı bilgileri Eko Avrasya Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Aybüke Aslantaş'tan dinleyeceğiz. Telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, yaşadığımız mekanların ruh ve beden sağlığımızı etkileri olduğu gibi taşıdığımız isimlerin de üzerimizde etkileri olduğu biliniyor. Peki isimlerin olumlu veya olumsuz nasıl etkileri olabilir? Yüce Rabbimizin en güzel isimleri İsmail Hüsna'nın kainat ve canlılar üzerinde nasıl bir tecellisi, yansıması var? İlim, Sanat, Tarih, Edebiyat Vakfı bünyesinde başlayan Allah'ın isimleri başta olmak üzere özel isimlerin ve isimlendirmelerin tarihi ve coğrafi kullanımını konu alan İsimler Atlası eğitimini konuşacağız. Belgesel metin ve senaryo yazarı Ayşe Şener telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Efendim Hayatın Sesleri başladı. Müzikten sonra buradayız.
Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca Sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy dil gizli gizli dil gizli gizli sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Seher vakti garip garip bülbül öterken, kipriklerin oku yar yar cana batarken, cümle alem uykusunda yatarken, kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Hoyratlar görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, pandemi, korona pandemisi döneminde her ne kadar bu pandemi dünyayı etkilemiş olsa da işler bir şekilde yürütülmeye devam ediliyor. İşte çevrimiçi eğitimler veriliyor, çevrimiçi forumlar, toplantılar yapılıyor. Bunlardan birisi de 1. Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü 2020 gerçekleştirildi. 22-23 Eylül tarihleri arasında. Şimdi bir telefon bağlantımız var, bu konuyu konuşacağız. Eko Avrasya Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Aybüke Aslantaş telefon attığımızda. Aybüke Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar diliyor. Tüm dinleyicilerimizi hürmetle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederiz, nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. İşimizin başındayız, yürütmeye çalışıyoruz. Çok sağ olun. Biz de buradan tüm dinleyicilerimize sağlık, afiyet diliyoruz.
İnşallah.
Aybüke Hanım, şimdi bu forum gerçekleştirildi. Forumun ana konusu neydi, ne hedeflendi? Sizden dinleyelim.
Sohbetimize başlamadan önce bizler için önemli büyüğümüzü yad etmek isterim. Bozkır'ın tezenesi, Türk halk ozanımız, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz.
Evet, Allah rahmet eylesin. Tekrar rahmet diliyoruz. Çok sağ olun.
Amin. Formumuza dönecek olursak, mesafelerin korunduğu pandemi döneminde artık çevrimiçi toplantılar, çevrimiçi konferanslar buluştuğumuz alanlar oldu. 22-23 Eylül 2020 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi ajansı desteğiyle çevrimiçi buluşmalara önemli bir örnek olan 1. Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu düzenlendi.
Hı hı.
Covid-19 pandemisi sürecindeki genel durum, ekonomiye etkileri, pandemi koşullarında ve post pandemi yani pandemi sonrası dönemde girişimcilerin uluslararası deneyimlerinin paylaşılması, motive edilmesi, yol haritalarını ne şekilde oluşturmalarına dair bilgilerin paylaşılması forumun düzenlenmesindeki hedeflerdendi. Girişimciliğin teşvik edilmesi, özellikle gençler, kadınlar arasında girişimcilik faaliyetlerinin arttırılması, pandemi dönemiyle girişimciliğe yeni başlayanların motive edilmesi ve tüm bunlarla beraber halihazırda girişimcilerin pandemi sırasında ve sonrasında zorlukları, krizleri nasıl aşabilecekleri de forumda konuşulanlar arasındaydı. Tabii başarı hikayelerinin paylaşımları da gerek mevcut girişimcilere gerekse girişim yapmayı hedefleyenlere teşvik edici oldu.
Evet. Bu çevrimiçi forumu hangi ülkelerden katılım oldu peki?
Çevrimiçi forumu Azerbaycan, Finlandiya, İspanya, İtalya, Pakistan, Tayland gibi ülkelerle beraber Türkiye'den de Forbes'un 36-30 listesinde yer alan iş insanları ve alanında uzman konuşmacılar katıldı. Forumun paydaş kuruluşu olan Ekoavrasya'nın yönetim kurulu başkanı Hikmet Eren de konuşmacılar arasındaydı. Hı hı. Bu genç girişimcilerden oluşan farklı ülkelerden 16 konuşmacının yer aldığı ilk ki bu sene gerçekleştirilen forumu çevrimiçi olarak 700 kişi takip etti. Bu çok büyük bir sayı. Böylece alanında katılımcı yoğun ve etkili bir program sunan forum hedefine etkin, faydalı bir şekilde ulaşmış oldu. Bu önemli forumla farklı ülkelerden konuşmacılar ve katılımcılar bir araya geldi. Uzak mesafeler kapandı ve bulunduğumuz süreç ile önümüzdeki süreç adına mühim bir uluslararası deneyim kazanıldı. Forumun ikincisi de önümüzdeki sene 2021'de tekrar Bakü'de gerçekleştirilecek. Hı hı. Tabii hepimizin temennisi bu sefer insanlığın şifasını bulduğu, bu virüsle kolayca baş edebildiği, yaşamlarımızda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, eğitim, sağlık alanındaki sistemlerde değişim, gelişim, dönüşümle yeni düzenler oluşsa dahi hayatın normal akışına döndüğü günlerimizde böylesi önemli bir forumda yüz yüze tekrar bir araya gelmek hedefimiz.
Evet, Sayın Aslantaş, böylesine zorlu bir ortamda geniş çaplı bir katılımın olduğunu görüyoruz. Forum Azerbaycan evet. tarafından gerçekleştirildi değil mi? Azerbaycan'ın himayesinde.
Evet, doğrudur.
Hı-hı. Pandemi sürecinde Azerbaycan-Türkiye dayanışması nasıl ilerliyor? Neler söylersiniz?
Azerbaycan, Türkiye'nin kadim dostu, kardeşi. Gerek bu başarılı forum, gerekse diğer tüm başarıları bizleri, Türkiye'yi mutlu etmektedir. Pandemiyle mücadelede Türkiye-Azerbaycan dayanışması pandeminin ilan edildiği günden itibaren sürmektedir. Tabii sadece iki ülke arasında değil, Türk Konseyi çerçevesinde üye ülkeler işbirliğini, dayanışmasını sürdürmeye devam etmektedir. Türk Konseyi dönem başkanlığını yürüten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amriyev başkanlıklarında gerçekleşen Türk Konseyi toplantılarında ve sunulan bildirilerde Azerbaycan'ın, Türkiye'nin ve diğer tüm üye ülkelerin uluslararası toplumla işbirliği için hazır bulunulduğu aktarılmaktadır. Türk Konseyi'ne üye ülkeler, konseyin bu küresel salgına karşı mücadelede dayanışma sergileyeceğine, tecrübe paylaşımlarını teşvik edeceğine, bilimsel, yenilikçi, teknolojik ve tıbbi potansiyellerini tümüyle seferber ederek ülkelerinin gayretlerini birleştireceğine güçlü şekilde inanmaktadırlar. Zaten Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen bu forumda uluslararası bir forum olmasıyla amacı ve hedefiyle bu inancın önemli örneklerinden biri olmuştur.
Evet. Böyle forumların Azerbaycan tarafından gerçekleştiriliyor olması da bizleri sevindiriyor. Azerbaycan'a selam olsun. İki devlet, tek millet, can Azerbaycan. Peki pandemi sürecini genel olarak değerlendirecek olursak girişimcilik bu dönemde nasıl etkilendi?
Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsü salgını tüm hızıyla devam ediyor. Tabii 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinden itibaren insanların sosyal etkileşimleri kısıtlandı ve insanlar evlerine kapandı. Koronavirüs dünyada neredeyse zamanı durdurdu diyebiliriz. Temel ihtiyaçları karşılayan sektörler dışında ekonomik faaliyetler de neredeyse durma noktasına geldi. Mart ayından bu yana her alanda, her sektörde ciddi etkiler bırakan pandeminin yaşattığı olumsuz etkilerin ne kadar süreceği hala belirsizliğini koruyor. Birçok ülkede tamamen veya kısmen sokağa çıkma yasağının getirilmesi, salgının tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirmesine ve sektörlerin yeniden şekillenmesine yol açtı. Bununla yeni yönelimler meydana geldi. Evden çalışma sisteminin, elektronik ticaret pazarının ve medyanın, sosyal medyanın özellikle önemi de büyük oranda arttı. Çok yönlü etkisini gösteren pandemi ile işletmelerin azımsanmayacak bir kısmı kapandı. Zaten 2019 yılı itibariyle ekonomik göstergelerde dünyada kriz beklentisi hakimdi. Pandemiyle beraber gün geçtikçe ülkelerde ekonomik kriz ortaya çıktı. Bu süreçte ekonominin ana iticilerinden girişimciliğin önemi de arttı. Tabii ki girişimcilik alanı da sürecin olumsuz etkilenenlerinden. Fakat içinde bulunduğumuz sürece uygun önceden yapılan girişimler, insanların temastan kaçtığı, mesafeyi koruduğu şu dönemde teknolojiyle insana dokunan yeni girişim modelleri ekonomik ve sosyal anlamda etki yarattı. Bu girişimlerin, girişimcilerin kazananlar olduğunu hepimiz gördük zaten. Uzaktan sağlıktan, uzaktan eğitime, dijital iletişimden eve hizmet sunan elektronik ticaret ve yüksek teknoloji üretenlere de tüm bu girişimler dönemin yükselen değeri oldu. Bundan sonra da bu gibi alanlara yönelik yeni girişimler karlı sektörler olacaktır. Temeline dijitali alan bu büyük dönüşüm döneminde etkin ve etkili bir planlamayla hareket edecek girişimciler kısa ve uzun vadede başarılarını sürdürecektir.
Evet, pandemi herkesi, her şeyi etkiledi. Bundan sonra çok şey değişecek. Şirketler de, devletler de çok şey değiştirecek. Bundan kuşkumuz yok. Peki bu zorlu dönemde girişimcileri en çok zora sokan etmenler sizce neler?
Tam virüsün yayılımı hafifliyor derken vaka artışları tekrar başlıyor tabii gördüğünüz üzere.
Evet, öyle.
Önümüzdeki süreç muğlaklığını koruyor. Bu sebeple girişimcilerin yeni fırsatları erkenden görmesi, buna göre yol alması gerekiyor. Bu dönemde girişimciler ihtiyaç duydukları finansal katkıyı bulmakta da zorluk çekebilir. Bu hususta politika yapıcıların talimatları, destekleri her zaman olacaktır. Bu uygulamaları takipte kalarak ve destek alarak önemli bir süre rahatlayacaklardır. Bu dönemde diğer süreçlerde de işletmeleri zora sokan maddeler vardır. Örnek vermek gerekirse tekrarlanan faaliyet zararları, çalışma sermayesi açıkları, işletmelerin vadesi gelen borçlarını ödeme güçlüğü içinde olması, önemli müşteri kayıpları, önemli yönetici ve önemli kilit personel kaybı gibi işletmenin faaliyetlerini tehlikeye sokabilecek hukuki davalar gibi olaylar bu noktada şu anda işletmelerin sürekliliğini olumsuz yönde etkileyecek çeşitli olay ve işlemlerden sayılabilmektedir.
Evet, malumunuz bu pandemiden pek çok sektör etkilendi. Birkaç ay öncesine kadar esnaflar dükkanlarını kapatmışlardı. İşte lokantalarda, restoranlarda, otellerde, otellerin yeme içme yerlerinde artık hizmet verilmiyordu. Girişimciler pandemiler gibi bu böylesine kriz yaratan dönemlerde ne gibi yöntemler, stratejiler izlemeli sizce?
Girişimde krizi önleme, krizden etkilenmeme ya da krizi faydaya çevirebilecek yöntemler mümkün olabilmektedir. Hı hı. Girişimciler risklerinin girişimcilik ekosisteminde fırsatlara çevrilebilirliğini de unutmamalı tabii. Burada en önemli husus, gerek riskleri alırken gerekse girişime başlangıçta birer yol haritasına göre ilerlemek olacaktır. Girişimciler, yöneticiler, yani işletmenin kullanabileceği yöntemlere ve stratejilere değinecek olursak, yatırım kararlarını daha uzun vadeye yaymak, borçlanmayı minimuma çekmek, öz kaynaklarla finansmanı sağlamak, bazı yatırımları farklı sektörlerde çeşitlendirip riski azaltmak, sektöründe diğer firmalarla stratejik işbirlikleri kurmak, gerekli görüldüğü zaman küçülmeye gitmek gibi, müşterilere yönelik güven artırıcı faaliyetlerde bulunmak ki bu çok önemli, istirahatların sürdürülebilirliğini sağlamak ve o bilgi akışını etkili sürdürmeye devam etmek gibi stratejiler ve yöntemler girişimcinin, yöneticilerin her dönem kullanması gereken basamaklardandır. Pandemi dönemi çalışma hayatlarımızda esnekliği de getirdi tabii. Daha esnek çalışma şartlarının oluşturulması, çalışanların motivasyonu açısından da önemli. Sürecin getirdiklerine karşı direnç uygulamak yerine uyumlu şekilde etkili yol almak gerek çalışan, gerek işveren açısından kazandırıcı olacaktır. Esasen uzun vadede ayakta kalabilen girişimcilik örnekleri kendilerini en iyi tanıyan ve değerlendirenlerdir. En başından güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu bilenler, COVID-19 süreci veya benzeri ani gelişen olaylara karşı planlarını oluşturanlar girişimlerini önde sürdürüyorlar. Bunu da şu an açıkça görebiliyoruz. Zaten küreselleşmede ayakta kalabilmek, yer edinmek, küreselleşmede rekabet gücünü oluşturmak ancak bu yoldan gidilirse mümkün olabilmekte. Teknoloji hızla ilerliyor, yavaş kalan eleniyor.
Evet, yetişmek mümkün değil.
Evet, dijitalleşmeye ayak uyduramayan eleniyor. Böyle bir çağda üretim ve insan odaklı girişimciliğin dijitalden uzak olmasının mümkün olamayacağını özellikle pandemi döneminde bir kez daha anlamış olduk.
Evet, Aybüke Hanım, girişimcilik deyince aklıma Teknofest geliyor. Çok güzel bir örnek değil mi?
Evet, çok güzel bir örnek.
Gençleri çok güzel teşvik ediyorlar.
Evet, başarılarımız daim olsun inşallah.
Evet, inşallah. Oradan yeni yetenekler çıkacak, Türkiye'nin ekonomisine, kalkınmasına katkıda bulunacaklar inşallah. Bu yüzden girişimcilik çok önemli bir unsur. Çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Bu fırsatı sunduğunuz için ben teşekkür ederim. Tüm dünya sağlıkla kalsın diyorum.
Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Eko Avrasya Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Aybüke Aslantaş telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim, yalan dünya. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim, yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu sandın, ömrümü boğdun yere çalan dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme sevilen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Boşuna aldandım, boşuna kandım. Engi gökyüzünde solan dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Özel bir konumuz var. İsimleri ve isimlerin üzerimizdeki etkilerini konuşacağız. İlim, Sanat, Tarih, Edebiyat Vakfı bünyesinde başlayan İsimler Atlası eğitimini ele alacağız. Efendim, belgesel metin ve senaryo yazarı Ayşe Şener telefon attığımızda. Sayın Şener, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyisinizdir inşallah.
Hamdolsun gayet iyiceyim. Bu dönemin seminerleri de başlayınca sanki döneme bismillah çekmiş duygusuyla daha iyiceyim.
Evet, koronavirüsün hepimizi çepeçevre sardığı bir ortamda nasılsınız dediğimde iyiyim demenin mutluluğunu alıyorum ben. Hepimiz iyi olalım inşallah. Hep birlikte inşallah. Bu koronavirüsün üstesinden gelelim.
Yani iyi olmak, iyiyim demek aslında bir hani edep şeyi de, temsili de bizim toplumumuzda. Bazen o kişiler, o toplumlar çok iyi bir süreçten geçmiyor olabilirler sizin dediğiniz gibi. Ancak iyiyim umut taşır. Yani iyi olacağım umudunu taşır. Bu konuda çaba ve emek göstereceğim umudunu taşır. O açıdan yani hoş bir şey bence iyiyim
evet,
karşılığı.
Evet. İyi olalım, iyi olalım inşallah hepimiz. Şimdi sizin İsimler Atlası adında bir eğitiminiz var. Buna geçmeden önce biz sizi tanımak isteriz. Ayşe Şener kimdir? Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Elbette. Ben kimim dediğimde özellikle ilahiyat en başta ilgi alanım, branşım. Resmi branşım diyelim ama daha ziyade edebiyatı çok düşkünlük ve ikinci resmi alanım da felsefe. Üçüncüyü de sinema olarak ekledik. Belgesel metin ve uzun metraj sinema senaryosu yazımlarından ve sinemaya dair felsefi seminerlerden dolayı. Özellikle mana yayınları, beyan yayınlarında işte bazı kitaplarım var. Onlar bir kısmı Kur'an'ın kendimce anlamaya çalıştığım kitabın yansımaları diyebiliriz. Onlar bir dizi olarak gidiyor, gitmeye devam ediyor. Bir de edebiyat ya da öykü alanında, denemeler alanında kitaplarım var. En nihayet sinema alanında da özel söyleşiler ve çıkaracağım kitaplar var. Sadece şunu söylemiş olayım. Yakında Dostluk adında bir kitabım daha çıkacak. Dostluk kitabı olsun. O da Okur Yayıncılık'tan inşallah. Özellikle İSTEV bünyesinde, İSTEV yani İlim, Sanat, Tarih, Edebiyat Vakfı bünyesinde söyleşilerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum. İşte sizin söz konusu edeceğimiz birazdan söyleşilerimden birisi de bu. İsimler Atlası.
Evet. İsimler Atlası adı altında bir eğitim veriyorsunuz. Bunu da merak ediyoruz biz. Bu ismin hikayesi nedir? Bu eğitimlerle siz neyi amaçlıyorsunuz?
Şimdi Esma-i Hüsna ile ilgili pek çok çalışmanın olduğunu, ola geldiğini biliyoruz. Olsun, ola da gelsin inşallah. Fakat biz Esma-i Hüsna'yı özellikle isimler atlası olarak da adlandırdık. Çünkü daha ziyade Esma-i Hüsna'dan dolayı en güzel isimlerle tanışacak olan kişinin, insanın bu tanışmadan sonra nasıl bir hale bürünmesi gerektiği, nasıl bir yaşam üretmesi gerektiği konusunda özellikle bir özgün vurgu yapmak istiyoruz. Dolayısıyla zaten programımızın ilk bölümleri tamamen insana konulan ya da varlığa konulan genelde varlığa konulan, özelde de insana konulan isimlerle, isim felsefesiyle alakalı olacak. Hı hı. Çünkü insan kendi isminden yola çıkarak, kendi varlık alanına çıkışından yola çıkarak ona doğru gidecek. Sonra onunla Esma-i Hüsna vesilesiyle inşallah daha farklı bir şekilde tanışacak. Bu tanışmadan sonra da kendi yaşamını bakalım nasıl üretecek. Yani böyle bir canlı bir süreci var programımızın. Ama özellikle şunu söylemek isterim. Ben neden bu programa nihayet yer verdim? Nihayet kelimesinin altında bir çizgi var. O da şu: babam merhumun doktora tezidir bu aslında. Önümde şu an her ne kadar dinleyiciler görmese de Türk Edebiyatı'nda Manzum Esma-i Hüsna'lar adlı bir doktora tezi var.
Evet.
İzmir 9 Eylül İlahiyat Fakültesi İzmir 1985 basımlı Halil İbrahim Şener'e ait. Kendisi babam olur. Allah rahmet etsin. Benim üzerimden eser üretmeye devam etmektedir.
Çok güzel.
Yani hem onun bu tezini hayatın dolayımına sokmak istedim, yeniden diriltmek istedim. Çünkü çok emek vermiş idi. Bununla ilgili yayın evleriyle konuştuğum zaman bunu benim bu şekilde işleyerek bir kitaba dönüştürebileceğimde basacaklarını söylemişlerdi. Bu sebeple aslında hem de bir kitap hazırlığıdır bunlar. Bir Esma-i Hüsna kitap dizimi hazırlığıdır. Babam yazacak. Ben sadece burada vesile olacağım yani kısaca.
Çok güzel. Esma-i Hüsna'yı öğrenmeyi, yaşamayı Mevla hepimize nasip etsin diyelim.
İnşallah.
Şimdi Ayşe Hanım, coğrafya kaderdir diyor İbn Haldun. Bir başkası da diyor ki doğduğun ev kaderindir. Bir başkası da diyor çocukluk ana vatanındır. Ben isimleri de öyle görüyorum. İsimlerin de bir kader boyutu var. İnsanlar üzerinde tesirleri var. Siz bunlar üzerinde çalışıyorsunuz ve eğitimlerde bunları anlatmaya çalışıyorsunuz. İsimlerin taşıyan kişiye nasıl etkileri var?
Şimdi bu tabii çok hani bize böyle baskılanan da güzel bir şeydir. Hani kötü bir baskıdan, olumsuz bir baskıdan söz etmiyorum da ismi şöyle düşündüğümüz zaman varlık alanına kabul edilme, değil mi? Tanımlanma. Bir anlamda varlık alanına hoş geldin deme, onu biricik kılma, diğer çoklukta kaybolmamasını sağlama gibi anlamlara tekabül ediyor isim. Çok aynılıkta bile ayrı ve özgünlüğünü koruma altına alma insanın adeta. Bir de böyle isim kelimesiyle ilgili etimolojik araştırmalarda şu da dikkatimi çekiyor. Üstsüz kökeninde yükseltme anlamı var. Yani isim konulan varlık ya da isim konulan diyelim insan özelinde konuştuğumuzda onu yüksek bir yere koyma. Hani yüksek derken fiziksel anlamda değil. Zaten bir bebeği de illa hani belli temiz yüksek bir yere koyarız ama sadece ona hak varlık oyuğuna, onun çıkmasını arzu ettiğimiz varlık sekisine koymak gibi adeta. Ben öyle değerlendiriyorum. Benim bu programda hani ilk başta söylediğim amaç şu: en güzel isimlerle Allah'ı tanıyan insanın en güzel isimlerle var olma çabası. Yani kendisi de Esma-i Hüsna'nın karşılığında madem ben en güzel isimleriyle Allah'ı, benim varlık kaynağımı tanıdım, bu varlık kaynağımdan bana yansıyan en güzel isim, var olma çabası, ismin altında var olma çabası nasıl olacak? Bu sorunun gerçek çabasını, emeğini gösterecek olgunluğa erişmek istiyoruz biz bu programla. İsmin sahibine etkisini ben daha ziyade temenni olarak değerlendiriyorum. Çünkü çocuk henüz yani kendisinin bile farkında olmayan bir işte armağan olarak geldiğinde onun büyükleri, onun yakın çevresi yeni insanın ve toplumun hayalini koymuş oluyor o ismi koyarak. Yeni insan ve toplumda böyle bir varlığın gerçekleşmesini, umudunu koyuyor. İsmiyle müsemma olması hep umut edilir biliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey eklersek bu daha çok ortaya çıkacaktır.
Buyurun.
Lakap mesela baktığımız zaman lakaba değil mi? Önce yergi için ortaya çıkarılmış. Sonra övgü için. Şimdi yergi ile lakap, içinde yergi bulunan lakap koymak ne anlama geliyor? Ya bu insan olamadı anlamına geliyor. Toplumun bir anlamda değerlendirmesi gibi. Sonra içinde övgü olan lakaplar meşhur olmuş. Bu da ne anlama geliyor? Evet oldu maşallah. Yani ismini taşıdı ya da koyduğumuz lakabı taşıyor şu anda. Ne güzel taşıyor anlamına geliyor. Biliyorsunuz İslam kültüründe yergi yasaklanmış. Yani yergi içerikli lakap koyma olumsuz bir baskı üreteceği için, kötü kalmaya özellikle teşvik edeceği için yasaklanmış. Şimdi ismin çevresinde bir sürü şeyler dönüyor. Yani isim koymak ismin sahibine etkisini çoğaltmak için, mesela göbek at da çok ilgimi çekiyor benim. Ne demek göbek at? Geçici erken isim. Yani geçici olarak konmuş erken isim denilebiliriz. İşte o hoş geldin töreninde göbeğini keserken insancığımızın o töreni gerçekleştiren en yakın kişilerin koyduğu bir işte geçici isim.
Evet.
Ama şu da çok ilgimi çekiyor. Orta Asya'da bir şeyler başarınca, mesela bizim kökenlerimizde, geleneğimizde bir şeyler başarınca ilk büyük emekleri üzerinden isimler konuyormuş insana. Ya bu çok enteresan geliyor bana. Neden enteresan? Çünkü insanın ortaya koyduğu çaba ve emek üzerinden ismin konması çok değerli bir şey. İşte şimdi varlık alanına çıktın. İşte sen gerçekten göstermen gereken enteresan bir çabayı, emeği gösterdin ve sen işte şimdi sen oldun anlamında. Bakın mesela yani doğan çocuğa hemen isim konması, sen bu ol umudunu, temennisini taşıyor. Biz senden böyle bir insan olmanı arzu ederiz, emeğini, umudunu taşıyor. Fakat burada daha gerçekliymiş demek gelenekte. Geçici isimle adeta atsız gibi dolaşan çocuk birdenbire bir şey gerçekleştirdiğinde, mesela işte bir boğayı diyelim öldürdüğünde Boğaç Han konuluyor ismi.
Evet.
O da çok hoş bir şey bence. Belki de bu şeyi de hani biz günümüze de taşıyabiliriz, taşımalıyız diye de düşünüyorum. Tabii bürokrasi
evet.
Ne der buna bilmiyorum ama.
Evet. Yani, bebek daha dünyaya gelmeden anne baba artık koymaya çalışıyor. İşte ismi
evet.
Bu olsun, kız olursa bu olsun, erkek olursa bu olsun. Hatta bazen tartışmalar da çıkabiliyor bu hususta.
Evet, evet.
Değil mi?
Kim koyacak değil mi yani?
Kim koyacak ismini, evet.
Evet.
Şimdi bu konuda şu da benim dikkatimi çekiyor. Mesela Allah-u Teala'nın isimlerinden birisi olan Kadir ismi. Kadir diye koyabiliyorlar ama daha bilinçli olanlar Abdülkadir, Kadir olan Allah'ın kulu diye koyuyorlar.
Evet.
Bunun nasıl bir farkı var? Neler söylersiniz?
Şimdi yani deniliyor ki Türkçe konuşma diline, özellikle de pratik hayata yansımasında başa Abdül konması zorluk içerdiği için bazen o ilk konulan Abdül kısmı şey yapılıyor, yani kul anlamında ki kısım kaldırılıyor ve doğrudan Esma'nın kendisi, ismin kendisi kullanılmış oluyor. Kimileri diyor ki bunun bir mahsuru yok çünkü burada kötü bir niyet yok, sadece işte pratik hayatta kullanım zorluğu olduğu için böyle yapılıyor deniliyor. Ama kural olarak kesinlikle aslında yasaktır. Yani çünkü Esma bizzat Allah'ın ismidir. Onun üstüne Abdül, yani onun kulu anlamındaki ek konulmadığı zaman hoş olmaz deniliyor. Bunu söyleyeyim.
Evet.
Ama burada işte iki farklı görüş var. Biraz daha böyle hayatın pratiğine hızına, işte kullanımına saygı duymuş, biraz daha anlayışlı olmuş bir görüş var. Bir de keskin bir görüş var. Kesinlikle yasak deniliyor.
Evet. Sayın Şener, bazı isimlerin insanlar üzerinde ağırlığı olduğunu düşünüyor musunuz? Hani derler toplumda ismini taşıyamadı, ağır geldi.
Yani bu tabii halk arasında uzun zamanlardır hep de söylenen bir şey. Aslında ben öyle bir şeye inanmıyorum. Yani insan arzu ederse her türlü ismin altından kalkabilir diye düşünüyorum. Her taşın altından çıktığı gibi. Ama o insanın kendi hayat tercihidir önemli olan. Yani bazen biliyorsunuz, yani dediğim gibi anne baba ve çevre onun ismini koyuyor. Sonra çocuk, insan kendi iradesinin farkına vardığında, kendi işte o ağacına ulaştığında, ilk öyküdeki, ilk kısadaki işte bu ağaca yaklaşma denilen o görüş ağacına, farkındalık ağacına, irade ağacına belki ulaştığında kendisinin farkına varıyor ve ben şunu tercih edeceğim diyor. Çünkü o ismini kendisi koymadı. İsmini yakınları, başkaları koydu. Yakınları da olsa başka iradeler koydu. O kişinin iradesi söz konusudur. Kendi tercihi söz konusudur. Eğer isterse ben kalkabilir diyorum. Ama bir de şu var. Mesela çok güçlü ve güzel bir isim konmuş olsa bile o kişi o ismin baskısı altında ve o ismin yaptığını, o ismin yaşamını aynen taklit anlamında var olmak durumunda değildir. Evet, çok güçlü, çok kıymetli bir isimdir. Yaşanmışlığı muhteşemdir. Mesela benim adım Ayşe. Hani anlatabildiğim şey, anlatmaya çalıştığım şey o. Ben Hazreti Ayşe'nin varlığı altında tabii ki baskı altındayım. Çünkü güçlü bir yaşanmışlığı var, muhteşem bir yaşanmışlığı var ve ben onun yaşanmışlığını adeta tekrar etme gibi bir baskı altında hissedebilirim kendimi, imanımdan, sevgimden dolayı. Ancak yine de ben şunu düşünüyorum, ben farklı bir Ayşe'yim. Tamam, onun yaşanmışlığı benim için çok önemli, çok kıymetli, çok örnek, ama ben ondan farklı yaratılan bir Ayşe'yim. Kendimi daha iyi tanırsam, kendimi daha yakından tanırsam, ondan kaynaklı olarak bir de Esma-i Hüsna'yı, yani Allah'ı iyi tanırsam, ben nasıl Ayşe olacağımı o zaman görürüm. Ve kendi ismimi kendim taşımak isterim.
Evet. Ayşe Hanım, bir de şunu irdelemek lazım diye düşünüyorum. Biz neden isim koymak gereksinimi duyuyoruz? Ya çocuklarımıza koyuyoruz. İşte doğduğumuzda büyüklerimiz kulağımıza ezanı okuyor, sonra ismimizi okuyor. Senin adın bu diyor. Bir de biz hayvanlarımıza da isim koyuyoruz. Kedimize, köpeğimize, kuşumuza. Örneğin benim bir kedim var. Adı Ponçik. Ponçik ismini koymayı uygun buldum. Neden böyle bir gereksinim duyuyoruz sizce?
Şimdi yani varlık alanına hoş geldin deme ve aslında tanımlama, varlık alanına kabul edilme, onu anlamlandırma anlamına geliyor bu. Bu çok önemli bir şey. Ben sizin dediğinizi çok iyi anlıyorum. Varlık alanına bir adım olsa bile kendini var hissettiren çıkana ad konulmuş. Ve bu bir saygı da gereği. Yani sen varsın artık, hoş geldin. Varlığını biz senin bir isimle taçlandırıyoruz. Böyle olmanı arzu ediyoruz gibi, ismin de hani anlamı güzelse zaten o da başka bir mesaj veriyor. Bakın, deminden beri mesela şeyleri sayıyorum, isim kelimesinin etrafında lakap var, göbek adı var, sonra mahlas var, ne bileyim işte müstear var, değil mi, var da var. Yani o kadar çok, mesela mahlas çok dikkatimi çekiyor benim, divan veya halk şairlerinin sanat eseri için kullandıkları özel anlamlı isimlendirmeler biliyorsunuz. Ek ad. Ama orada çok ilginç bir şey hani dikkatimi çekiyor. Sanatçının adı unutulmuş, mahlası kalmış. Bu da belki hani ürettiği sanatı öne çıkarmak bakımından çok kıymetli bir hareket. Yani sanat ürettiğinin önüne çıkan ve benlik davasına düşenini mi tercih edersiniz? Yoksa ürettiğini öne çıkaran, kendisi arkaya bir mahlasa saklanmayı mı tercih edersiniz? Dolayısıyla yani, ama en son şuna da değinelim mesela bu konularla alakalı. Rumuz meselesi değil mi? Nickname.
Evet.
Yani en son işte isimlendirme hareketinin son görünümü ne yazık ki işte sahte ad diyebileceğimiz, değil mi? Takma ad,
tabii,
sahte
öyle
ad diyebileceğimiz bir şey. Bu neden yapılıyor? Mesela internet ortamında bütün hepimiz de biliyoruz ki sahte adlı tamam iyi niyetlileri bir kenara alalım ama genellikle insanın yanlış şeyler yapmak isteyebileceği ve bunun içinde bir varlık alanı kendisine takdim edeceği bir rumuz şey yapıyor değil mi? Belirliyor kendisi için. Bu biraz sizin dediğiniz şey varlık alanında tanınmanın, varsayılmanın karşılığı olmuş oluyor isim. Ben bu kedisine, köpeğine, çiçeğine, böceğine isim koymayanları çok yadırgıyorum. Ve Ponçik'le tanıştığımızda çok memnun oldum.
İnşallah.
Bizzat da tanışmak isterim aslında.
İnşallah.
Benim de mesela çok ya bir İran kedim vardı. Onun adı da Gara Cüccen idi. Söyleniş zorluğundan dolayı affettim onu. Daha farklı isimler koydum ama annemden aldım bu ismi de. Gara Cüccen çörek otu demekmiş. Çörek otu anlamında olduğu için biz ona nüfusta Kara Cüccan yazılı yani. Tabii evet. TC kimliğini şu an hatırlayamıyorum kedimin ama yani ismi böyle. Şimdi şöyle bazı insanlara hani neden isim koymadın hayvanına işte diyorum. Onu konu edinmemiş. Onu var saymamış gibi adeta ya da var saymış da bunun çok farkında değil gibi. Varlığından yararlanmış da varlığını saymamış, saygı duymamış gibi de hani hissediyorum bazen. İleri gitmiş olabilirim, affetsinler. Ben bir ara Antalya bölgesinde yaşıyorken sıcak bölgede hiç rastlamadığım kadar hamam böceklerine rastlamıştım. Onlara bile birer isim koyma gerekliliğini hissettim açıkçası.
Evet.
Ve koydum da yani. İsmi bende kalsın yalnız.
Evet. Onlar iyi isimlerdir. Biz öyle tahmin ediyoruz.
Gültekin, evet. Yani onun da bir fonksiyonu var. Ne demek estağfurullah.
Evet.
Fakat bir hamam böceğinin konumuz bu değil ama uçma cesaretini göstermesi, pardon uçma cüretini göstermiş olması çok ilginçti benim açımdan.
Evet. Süremizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Merak ettiğim bir konu daha var. Allah-u Teala'nın 99 ismi, Esma-ül Hüsna güzel isimler. Bunların da bir
evet.
varlık yansıması var değil mi?
Evet.
Kainata, canlılara bir yansıması var. Biraz da bundan etecelli. Bahsedebilir miyiz? Çok kısa.
Yani tamamen bir etecelligah olduğunu düşünüyorum. Şu işte küçük dünyanın, küçük derken hani bütün bir uzayı, bütün bir varlık alanını düşündüğümüzde belki biz küçük bir köyünde, kasabasında tatlı bir bahçesinde gibi yaşıyoruz. Dünyayı o anlamda değerlendiriyoruz. Allah'ın bakış açısıyla baktığımızda. Esma-ül Hüsna en güzel isimler bu tecelligaha serpiştirilmiş vaziyette. Biz de zaten her bir Esma'nın biz onunla bizzat tanıştığımızda nasıl bize döneceğini, yansıyacağını ve bizim üzerimizden nasıl tecelliye yürüyeceğini, sokağa, yani tecelli derken biraz daha indirgersem, işte ben onun isimlerinden herhangi birisini tanıyacağım, daha yakından tanıyacağım ve o ismi kendi üzerimde, eğer de çok da yakın hissediyorsam o isme kendimi, kendimi tanıdığımda o isme çok yakın hissediyorsa artık ben o isimle sokağa çıkacağım, o isimle çarşıya, pazara çıkacağım, o isimle iş hayatına atılacağım ve o ismin tecelligahlarından birisi olacağım. Bu çok önemli. Diyelim ki çok merhametli bir insanım ve Rahman koşulsuz olarak herkese eşit bir merhameti sağlamaya çalışan bir yapıda olacağım. Yani Rahman'ın kulu olarak ben merhamet göstermek için belli kalıplar, belli şartlar, koşullar aramayacağım. Koşulsuz
evet.
olarak merhametli olacağım.
Evet.
Veya işte Rahim ismini tanıdım. Onu kendime çok yakın buldum. Rahim'de özel olarak hakikaten hayata aynı baktıklarınla hususi çok sıkı fıkılık, onlara özel bir merhamet sunma gibi tecelli edecek ben.
Evet, peki.
O yüzden bu şekillerde çok
evet.
farklı tecellileri olacaktır diye
evet.
düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok keyif aldım bu söyleşiden.
Estağfurullah. Yani dileyenler online olarak olduğu için programımız salgın sebebiyle istev bünyesinden tanıyarak programı arzu ederlerse katılabilirler.
Peki, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Ayşe
Estağfurullah.
Hanım. Görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın.
Sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, belgesel metin ve senaryo yazarı Ayşe Şener telefon attığımızdaydı. Kendisiyle isimler atlası eğitimini konuştuk. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik efendim. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.